Ayrım 17.
Kanlı miting. Sansarların kısa sürede düzenlediği miting geniş bir katılıma ulaşmıştı. Her gruptan, her düşünceden insan vardı. Ateşli konuşmalar yapılıyordu insanlar arasında. Ali, biz kazanacağız değil mi? Genç kız yanında durmuş silahını sallayan sevgilisine sordu. Yüzünde garip bir beyazlık vardı. Evet Aylin, kazanmak zorundayız. Bunlara inanabiliyor musun? Birkaç ay önce okulda seninle beraber kantindeydik. Yazın Marmaris'e gitmekten bahsediyorduk. Ve şimdi halimize bak. Elimizde Kalaşnikovlarla buraya gelecek olan askerlerle savaşmaktan bahsediyoruz. Biliyorum canım, ben de olanlara inanamıyorum. O askerler bize iyi eğitim verdi. Sanırım bu silahı iyi kullanabilirim. Ben sanmıyorum Ali. Bu silahı kullanabileceğimden emin değilim. İstersen git Aylin. Hayır, burada senin yanında kalmak istiyorum. Emel bu kalabalık içinde kendisine bağlı olanları kaybetmemeye çalışıyordu. Üzerinde durduğu yüksek yerden aşağı atlayıp kendilerine sansarlar diyen, Emel'in Almanya'daki bahçesinde beslediği bir sansarı vardı. İsim buradan geliyordu. Grubun arasında dolaşmaya başladı. Tarif edemediği duygular yaşıyordu. Kendisini hiç hayal etmediği bir kişilik içinde bulmuştu. Kanser belki içini çürütüyordu, belki yürüyen bir ölüydü o, ama bu belki de çocukken hep düşlediği kadın olma yolunda karşısına çıkmış olan andı. Evet, korkunçtu ama bu Türk ulusunun içine düştüğüne inandığı çıkmaz sokaktan kurtarmak için ona verilmiş bir görevdi. Şimdi sevgilisi de olan Ferhat ile beraber bu ülkenin geleceğini çizmek üzere ilk adımları atmışlardı. Şimdi yanlarında yüzlerce insan vardı. Büyük bir savaşa hazırlanıyorlardı. Ve eğer bu savaşı kazanırlarsa yanlarında belki binlerce, belki de on binlerce insan olacaktı. Genç silahlı insanlar elleriyle Emel hocalarını sırtına vuruyor ve ona sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Büyük bir güçtüler ve Türk direnişinin simgesi olabilirlerdi. Jace of C füzeleri yüksek binaların arasından sıyrılırken hızla üzerlerinden geçtikleri insanların şaşkın bakışlarla kafalarını yukarı kaldırmasına ama bir şey görememesine neden oluyordu. The Marmara Oteli'nin tam üzerinden ok gibi fırlayan füzeler gökyüzüne doğru bir kavis çizdi ve bilgisayarlarına girilmiş olan hedef verilerin son aşamada IIR'ın yani enfraruj hedefleme sistemi elde ettiği 3 boyutlu veri ile karşılaştırdıktan sonra ki bu tüm bu işlemler 1 saniyeden kısa bir süre içinde gerçekleşiyordu, hedefin üzerine doğru hızla indi. Patlamaların çıkarttığı alev topu neredeyse Anadolu tarafından bile görülebilecek büyüklükte ve şiddetteydi. Oluşan basınç nedeniyle daha önce vurulmuş olan bölgenin etrafındaki yarı ve az hasarlı binalar etrafa savrulmuştu. Az önce yüzlerce Türk gencinin olduğu bölgede şimdi sadece simsiyah bir duman vardı. Dakikalarca hiç ses çıkmadı bölgeden. Bir süre sonra ambulanslar ve etrafta oturan insanlar patlamaların olduğu yere akın etmeye başladı. Feryatlar duyuluyor, çığlıklar daha önce hiç tanışılmamış insanlar için atılıyordu. Kapkara olmuş bölgeden genç insanların cesetlerini çıkartmak için uğraşanlar vardı etrafta. İtfaiye araçları da bölgeye su sıkarak çalışma yapanları rahatlatmaya uğraşıyordu. Patlamalar nedeniyle oluşan ısı hala çok yüksekti ve kurtarma çalışmalarına katılmak isteyenlerden bazıları aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçirip olduğu yere yığılıyordu. Kimsenin onlarla kaybedecek zamanı olmadığı için yerde yatıp kalıyordu hepsi de. Duman ve is nedeniyle tamamen siyah bir kül rengine dönüşen itfaiyeciler ve askerler yıkıntıların arasından simsiyah cesetleri toplayıp bir köşeye yatırıyorlardı. Kimse birbirini tanıyacak durumda değildi. Oraya girmek hala tehlikeliydi. Isı nedeniyle halen erimemiş olan silahlar varsa bunların mermileri zaman zaman patlayıp serseri bir şekilde etrafa saçılıyordu. Birilerini vurup vurmadıkları belli değildi. Patlama bölgesinden çıkarılan bazı bedenlerin hareket ettiğini görenler sevindi. Onları hemen ambulansa atıp Taksim ilk yardımın kullanılmaktan kıpkırmızı hale gelmiş olan acil servisine götürdüler. Tek bir ambulansın içine yaralı halde 10 sansar koyulmuştu. Arkadan gelen ambulansların da en az onun kadar dolu olduğuna şüphe yoktu. Doktorlar ve hemşireler aşırı çalışmanın ve savaşın getirdiği psikolojik yıkımı yaşıyordu. Gelen yaralılara ellerinden geldiğince müdahalede bulunmaya çalışıyorlardı. Ama gelenlerin çoğu zaten son nefesini vermek üzere oluyordu. Doktorlar bir köşede halen kurtarılma ümidi görünen iki kişi için çaba gösteriyordu. Bir kız ve bir erkek birbirlerinin ellerini sıkıca tutmuşlar, bırakmak istemiyorlardı. Çocuğun göğsü demir parçalarıyla doluydu ve bunlardan bazılarının iç organlarını parçaladığı kesindi. Konuşmak istediğinde konuşamıyordu. Nefes alması zorlaşıyordu hızla. Doktorlar Adem elmasını tam altına bir metal çubuk sokarak delik açtı ve oradan nefes almasını sağlamaya çalıştılar. Kızın her yeri kan içindeydi ama iç organlarında bir şeyler yok gibiydi. Doktorlardan birisi neden sürekli gözlerini kaydığını anlamaya çalışırken kızın başının arkasını tuttu ve o zaman gerçeği anladı. Kafasının arkasında büyük bir delik vardı. Bunu fark edemedikleri için kendilerine küfrederek onları ameliyathaneye taşımak için harekete geçtiler. O anda kızın ve çocuğun ağzından birbirlerinin ismi çıktı sadece. Ali, Aylin. Doktorlar onlar için yapacak bir şey kalmadığını anladığında zaten ölmek üzereydiler. O sırada kapıda yine bir hareketlenme oldu. Yeni yaralılar ya da ölüler geliyordu. Yolda bunu fark etmek imkansızdı adeta. Hastane görevlileri otomatik olarak programlanmış gibiydi. Hemen o yana koştular. Bu sefer gerçekten de acil bir durum vardı. Sansarların lideri konumundaki kadın yaralı halde gelmişti ve iyi görünmüyordu. Birkaç tetkikten sonra bilincinin tamamen kapalı olduğu, vücudundaki kemiklerin çoğunun kırıldığı, iç organlarında tehlikeli kanamalar oluştuğu tespit edildi. Kurtulma olasılığı yok gibiydi ama garip bir şekilde gözleri anlamlı bakıyordu. Ya da o anın şoku içinde öyle algılıyordu insanlar. Boğuk seslerin oluşturduğu bir nehrin içinde gibiydi Emel. Bilincinin kapalı olduğunu söylediklerini duymuştu. Onlara cevap veremezdi. Garip bir hissizlik sarıyordu her yerini. Belki de bilimsel olarak bilinci kapalıydı. Açık olan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Üzerinde var olan ıslaklığı hissedebiliyordu. Ve patlama olmadan az önce aklından geçenleri. Gülmek geliyordu içinden ama buna da imkan yoktu. Ferhat'ı görmüştü az ötesinde. Bedeni birbirinden uzak parçalara bölünmüş haldeydi. Kızamıyordu kendisine bunun için ama gülmek geliyordu gerçekten de. Ölmekte olduğunu hissediyordu ve buna da gülmek geliyordu. Ben bir hiçmişim, basit bir hedefmişim sadece diye düşündü. Bu savaşın içinde basit bir kayıpmışım ve beni izleyen bütün herkes de benimle aynı kaderi paylaşan bir kurbanmış. Kanserini Almanya'yı düşünürken buldu kendisini, nal seslerini dinlerken ve de... Evet, garip bir ışık süzülüyordu uzaktan. Koca bir toz bulutu mu yoksa gerçekten bulutlar mı olduğundan emin olmadığı, bir sis perdesinin arkasından sıçrayarak ilerleyen gölgeler halindeki atlıları görebiliyordu. Şimdi bir mutluluk gülüşü oturmuştu yüzüne. Bunu ölüme yaklaşmanın bir göstergesi sayan hemşirelerin yüzü buruştu. Emel son kez elini uzattı kendisine yaklaşan süvarilere. Çok uzaklara gitmeyeceklerdi. Hep buralarda olacaklarını biliyordu. Savaşmaya devam edeceklerdi. Sonsuza kadar sürecek gibiydi bu savaş ve bir gün kazanılıp kazanılmayacağı bilinmese de sürüp gidecekti. Süvariler akıp gitti, bulutların arasında kayboldu. Hastanedeki sesler ve koşuşturma azalmaya başlamıştı. Hayatın soğuk eli gerçeklerin üzerini kapatmaya ve o gerçekleri başka kodlar altında yazmak üzere kendisine verilen ilahi görevi yerine getirmeye başlamıştı işte. Az önce olanlar hafızalardan silinmek üzere beynin salgılarına hedef oluyordu yavaş yavaş. Yıkıntı bölgesindeki insanlar çıkarılmış ve bir yerlere taşınmıştı. Bombaların patladığı yerde hafif bir duman kalmıştı ve o da bir süre sonra kendi kendine yok olup gidecekti. Bağdat Harekat Komuta Merkezi. Merkezdeki operatörler ve subaylar yerlerinden fırlayıp birbirlerini kutlamaya başladılar. Bilgi yüzlerce değişik kanaldan dünyaya akmaya başladı ve büyük bir gürültü koptu. Amerikan ordu yetkilileri bunu büyük bir başarı olarak pazarlamaya çalışıyor ve direniş psikolojisini bu yolla yok etmek istiyorlardı. İstanbul'u işgal için hazırlanırken büyük direniş gösterebilecek binlerce insan kötü yakalanmış ve hemen hemen tamamına yakını ya ölmüş ya da bir daha hareket edemeyecek hale getirilmişti. Bağdat'taki komuta merkezinden operasyonu yöneten komutanlar basına yaptıkları açıklamalardan bunun İstanbul'a yürüyen Amerikan güçlerine bir hediye olduğunu söylüyorlardı. Bu saldırı sayesinde binlerce silahlı direnişçi etkisiz hale getirilmişti ve bu yüzlerce Amerikan askerin hayatının kurtulması anlamına geliyordu. Kendilerine karşı İstanbul'u savunmak isteyecek güçlere de gözdağı verilmişti onlara göre. CENTCOM. Duvardaki ekranlarda beliren uydu fotoğrafları saldırıdan birkaç saniye öncesini ve sonrasını gösteriyordu. Her şey açıkça görülebiliyordu. Binlerce insan bir aradaydı ve bu şimdiye kadar bir savaşta direnişe karşı vurulan darbeyi en açık gösteren delildi. Televizyonlara dağıtılan görüntülerde genel kalabalık içinde silahlı insanlar uzun uzun yer alıyordu. Amerikan gençlerine karşı silahlanmış olanların cezası verilmişti ve aileler çocuklarını askere gönderirken korkmamalıydı. Onları korumak için her şey yapılıyordu ve ortaya çıkan tehditler bertaraf ediliyordu. Bu mesaj sürekli olarak basın yoluyla kamuoyuna verilmeye başlanmıştı. Amerikan ordu birlikleri özellikle 82. Hava İndirme ve 4. Mekanize Piyade Tümeni çok sevinmişti bu işe. Irak işgalinde sivil direnişçilerin kaç Amerikalıyı öldürdüğünü çok iyi hatırladıkları için böyle bir oluşumun geniş çaplı olarak ortadan kaldırılmış olması aldıkları en güzel haberdi. Artık kendilerine daha çok güveniyorlardı. Soru işaretleri azalmıştı. Önemli bir bölgeyi savunacakları planlanan insanlar artık kendilerine bir zarar veremezdi. İstanbul. Haberi aldığında Hikmet Pars olduğu yere çöktü ve bir süre konuşmadı. Onları açıklık bir alanda bir araya getiren şey ne olabilirdi ki acemilikten başka? Hala düşmanı tanımamışlar mıydı? Savaş acımasızdı, kendi başına bir karakterdi, hatayı asla affetmezdi ve bu kuralına yine sadık kalmıştı. Üzülmenin anlamı yoktu. Harbiye'deki merkezi bölgeyi savunmak için başka askerleri kaydırmak gerekiyordu şimdi. Belki de orayı savunmak için bir şey yapılmayacaktı. Oraya girecek düşman her taraftan sarılı hale gelirdi ki hiçbir komutan askerlerini böyle bir riske atmazdı. Yaptıkları toplantılarda Yeşilköy Atatürk Havaalanı ilk hedef olarak görülüyordu. Düşmanın burayı ele geçirmek isteyeceğine şüphe yoktu. Havaalanı merkez olarak kullanılmak için çok uygundu ve etrafı geniş düzlüklerle çevrili olduğu için de savunulması kolay olurdu. Bu bölgeye bir hava indirme bekleniyordu ancak bu indirme yapılmadan yoğun hava saldırıları olacağına şüphe yoktu. Havalimanını savunmak için güç harcayıp harcamama konusunda kararsızdı Hikmet Paşa. Düşman buraya çok büyük güçle yüklenecekti ve savunma güçleri ne kadar çok olursa olsun kaybedilecekti. Tam bir savunma yerine çeşitli yerlere mayın döşemeye veya uzakta oluşturulan hatlardaki küçük ceplerden bölgeye inen düşmana zayiat verdirilmeye çalışılacaktı. Havan topları ve roketlerle bu yapılabilirdi. Hem zayiat az olur hem de düşmana beklediğinden fazla kayıp verdirilebilirdi. Hikmet Paşa 500 kişilik bir özel kuvvet birliğini Beşiktaş ile Seyrantepe arasında kalan geniş bir bölgeye yerleştirmişti. 500 deneyimli savaşçı ağır teçhizatları ile bu bölgenin savunulmasına katılacaktı. Düşman ile göğüs göğüse çarpışma emri almışlardı. Seyrantepe'nin kuzeyinde kalan ormanlık ve düzlük araziler tehlike altındaydı. Buralar saldırıda Amerikalı askerler için zıplama noktaları olarak kullanılmaya müsaitti. Eğer buraya bir saldırı gelirse mutlaka ama mutlaka durdurulacaktı. Bu durumla ilgili bilgiler ince sızıntılar halinde Amerikan haber alma teşkilatlarının veri bankalarına geliyor ve buradan da başkana aktarılıyordu. Amerikan üst yönetimi İstanbul işgali sırasında çok kararlı bir düşmanla karşılaşacaklarını biliyor ama bunu gizli tutuyordu. Bunun yerine Türkler arasında kopmaların başladığı ve isyanların çıkma aşamasında olduğu söyleniyor, mitinge yapılan saldırı örnek gösterilerek direnişin çabuk çökebileceği söylentileri yayılıyordu. 4 Haziran 2007 saat 18.00 İzmit Körfezi Güney Kıyısı Karamürsel yakınları 82. Hava İndirme Tümeni Üssü. Büyük depremden sonra inşa edilmiş olan konutlar karanlığın içinde parıldıyordu. Amerikan Genelkurmayı İstanbul saldırısıyla aynı anda tüm ülkede büyük bir hava operasyonu başlatacak ve altyapıya saldıracaktı. Eğer İstanbul direnirse bu saldırı devam ettirilecek, teslim olursa durdurulacaktı. Elektrik santrallerinin yok edilmesi, bütün organize sanayi bölgelerinin imha edilmesi, yolların ve köprülerin tamamen kullanılmaz hale getirilmesi, su ve doğalgaz şebekelerinin yok edilmesi gündemdeydi. Bu bazı gruplara mesaj niteliğinde bir saldırı olacaktı. Amerika'nın beklediği iç ayaklanma başlamazsa eğer herkes aynı kaderi paylaşmak zorunda kalacaktı. Güneydoğu bölgesindeki sivil yerleşim bölgeleri harekete geçerek Türk ordusuna saldırmazsa Amerikan uçaklarının hedefi olacaktı. Bu bilgiler çeşitli biçimlerde iletiliyordu ama henüz Amerika'nın beklediği gibi bir hareket olmamıştı. Ergenekon kuvvetleri küçük gruplar halinde çok çabuk ve kesin şekilde hareket ediyordu. Bu bilgiler 82. Hava İndirme'nin kurduğu üste değerlendirilmeye başlanmıştı. Gerçi onlar ikinci operasyondan habersizdi ama iç grupların ayaklandırılmaya çalışıldığını biliyorlardı. Tüm General Joseph Reed, Amerikan ordusunun en acımasız generallerinden birisiydi. Dev cüssesi, sert bakışları ve yaşına rağmen simsiyah saçları ve ince kaşlarıyla görenlerde korku uyandırıyordu. Gerçek bir paraşüt komando olarak tanımlanıyordu ve paraşütçülük konusunda ordudaki her askeri eğitebilecek bir kapasitede olduğunu herkes biliyordu. Joseph Reed karargah çadırında büyük portatif bir masanın önünde durmuş, masanın üzerinde açık duran detaylı İstanbul haritasına göz gezdiriyordu. O düşünürken 1. ve 2. Tugay komutanları masaya yaklaşıp Reed'in eliyle işaret ettiği noktalara dikkatle baktılar. Joseph Reed kendilerine verilen görev üzerine çok düşünmüştü. Şimdi hareket zamanı geldiğinden durumu tekrar gözden geçirmesi gerekiyordu. Operasyon çok tehlikeliydi. Şimdiye kadar ilki Ankara'da denenen ve başarılı olan operasyon türünü ikinci deneyen kendisi olacaktı. Ankara operasyonundan farklıydı durum. İstanbul'da ölümüne direniş bekliyordu onları. Bunu hissedebiliyordu. Askerlerini ateşe attığı düşüncesi geliyordu aklına. Ama o sırada eğitimi devreye giriyor ve onu ileri askeri taktiklerin denenmesi durumunda karşılaşılacak risklere karşı psikolojik olarak hazırlıyordu. Tabur ve bölük komutanları ayakta durmuş belli bir alan bırakıp masanın etrafında çember oluşturmuştu. Subayların hepsi savaş teçhizatlarını en küçük detayına kadar hazırlamış ve üzerlerine yerleştirmişti. Çadırın içinde dumanlı bir hava vardı. Herkes dikkatle Reed'in yüzündeki ifadelerden ne düşündüğünü çıkarmaya çalışıyordu. Bu sefer çok farklı, çok. Harita üzerinde başka noktalara koydu elini. Helikopterler iki ayrı kola ayrılacak ve alçaktan uçacak. Kollardan birisi güneyden dolaşıp Atatürk Havalimanı bölgesini ele geçirecek ve burada bir harekat üssü kuracağız. Bunu tahmin ediyorlardır efendim. 1. Tugay Komutanı Albay Henry Savanah araya girdi. Biz de bunu tahmin ettiklerini tahmin ediyoruz Henry. Gülümsedi. Biz oraya inmeden o bölge cehenneme dönecek ve sanırım alevlerin arasına ineceğiz. 75. Ranger alayının 1. ve 2. taburu bizim için bölgeyi temizlemeye başlayacak. Her şey çok hızlı olmalı. Hemen havaalanını ele geçirip güçlü bir savunma hattı kurmalıyız. Hava Harp Okulu zaten bombalandığı için orayı düşünmemize gerek yok. Havaalanına inecek taburun orada sıkı tutulmasını istiyorum. Gerekirse göğüs göğüse çarpışacaksınız çünkü oraya ihtiyacımız var. İstanbul komutanım bizim için fazla büyük bir hedef değil mi? Tabur komutanlarından birisi sordu. Hedef İstanbul ama bizim oradaki görevimiz İstanbul'da denetimin sağlandığı imajını yaratacak yerlerin ele geçirilmesi ve 4. Mekanize Tümen şehre saldırdığında destek sağlanması. Joseph Reed etrafını saran askerlere döndü. Yüzünde sert ve keskin bir bakış vardı. Diğer hedeflerimiz arasında Maslak denen şu bölgede bulunan 3. Kolordu Komutanlığı karargahı var. Orası ikinci bir üs oluşturmak için çok uygun ve şehrin merkezine yakın olması nedeniyle denetim açısından bizim için önemli. Burasını ele geçirmek için Seyran Tepe'nin kuzeyine ineceğiz ve oradan hareket edilerek bu karargah ele geçirilecek. Eğer bu üç bölge sorunsuz halledilirse 4. mekanize yetişmiş olacak ve gerisi sadece direniş unsurlarının temizlenmesi olarak özetlenebilir. Sabah saat 5'te helikopterlerimiz kalkmaya başlayacak. Biz oraya ulaştığımızda Ranger'ların çatışmaları devam ediyor olur sanırım. Buna dikkat edin ve iki ateş arasında kalmayın. Tüm General Joseph Reed bunları söylerken İstanbul yönüne giden savaş uçaklarının sesleri duyulabiliyordu. Eğer hava biraz sisli olmasaydı şehrin her yanında patlayan bombaların alevleri bulundukları yerden bile görülebilirdi. Aynı saatlerde İstanbul. Bombaların atıldığı yerler daha odaklıydı artık. Belirli bir hedef doğrultusunda atıldıkları belliydi. Rüzgar olmadığı için kesif bir duman bulutu kaplamıştı her yeri. Sokaklarda sadece silahlı askerler görülebiliyordu. Şehrin bir savunmaya hazırlandığını tahmin etmek zor değildi. Sokakların köşelerinde taşlardan hazırlanmış küçük siperler vardı. Askerler, özel timler ve silahlı siviller sokaklarda devriye geziyordu. İstanbul'un dış mahallelerinde ise farklı bir atmosfer vardı. İnsanlar tedirginlik ve şok içindeydi. Amerikan 4. Mekanize Piyade Tümeni'nin yaklaşması nedeniyle alçaktan uçan değişik savaş uçakları mahallelere bomba yağdırıyordu. Irak'taki deneyimleri sayesinde ilerleyen konvoylara ne tür yerleşim yerlerine ateş açıldığını öğrenen Amerikan ordusu şimdi bu bilgileri Türk toprakları üzerinde uyguluyordu. Gebze, Tuzla, Balçık Köyü, Güzeltepe, Sultanbeyli, Orhanlı Köyü, Pendik ilçesinin dış mahalleleri ve Kartal'ın bazı bölgeleri neredeyse tamamen ateş altındaydı. Tankları yok etmek için kullanılan zırhlı A-10 savaş uçakları alçaktan uçarak ki zaten özel olarak bu tarz durumlar için tasarlanmışlardı, savunmaya yönelik görülen her tür yapıya 30 milimetrelik Gatling topu ile ateş yağdırıyordu. Amerikan özel kuvvetlerinin kullandığı C-130J'ler ve 135 mm toplarıyla mahallelerin dış taraflarındaki evleri vuruyor ve buralarda siper meydana getirilmesini engellemeye çalışıyordu. Bu şimdiye kadar görülmüş bir durum değildi ama operasyonun en hassas safhasına giren Amerikan ordusu sivil kayıpları düşünmeyi tamamen bırakmıştı. Yoğun ateş altındaki mahallelerde yaşayanlar Ömerli Barajı havzasına doğru kaçmaya başlamışlardı. Binlerce insan alabildiği ne eşya varsa alıp Ömerli Barajı'na doğru yola koyulmuştu. Yollarda oluşan uzun konvoylar hiçbir savunmaları olmadan ilerlemeye çalışıyordu. 4. Mekanize Piyade Tümeni'nin öncü birliklerine bağlı zırhlılara artık yerleşim yerleri yakınlarında görülebiliyordu. Gece karanlığını yaran izli mermiler gelişi güzel saçılıyor gibiydi. Tümenin ana gücü O-4 karayolu Derince mevkii ile kuzeyinde kalan çevre yolu arasındaki bölgede toplanmıştı. Birlik tam savaş pozisyonunda bekliyordu. 82. Hava İndirme Tümeni saldırısına başladığı zaman onlar da harekete geçecekti. Birkaç saat içinde Maltepe-Ümraniye hattı üzerine gelmeyi planlıyorlardı. O zaman Anadolu yakasının işgali tamamlanmış olurdu. Eğer 82. Hava İndirme hedeflerini ele geçirirse ondan sonrası kolay olacaktı. Savaş beklenenin aksine çok çabuk da bitebilirdi. 15. ve 26. Deniz Piyade Birliklerini taşıyan gemiler USS Tarawa ve USS Cole Marmara'nın girişindeydiler. Birkaç dakika sonra resmen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacaklardı ve sabah olduğunda İstanbul kıyılarına varmış olurlardı. Onların hedefi de doğrudan boğaza dalmak ve her iki yaka arasında iletişim ve harekat köprüsü meydana getirmekti.